Ayrım 17.
Sayfa 165. O size beni anlatır. Şu anda size söylemek istediğim her şeyi yazmama imkan yok. Çünkü birkaç dakika sonra Petersburg'a hareket ediyorum. Dostça duygularımın içtenliğini kabul etmenizi rica ediyorum. Hoşça kalın ve sizin gerçek dostunuz Tolstoy'u unutmayın. Anenkov etrafındaki her şeyi büyük bir dikkatle inceliyordu. Marx'tan çok etkilenmişti. Bu adam gerçekten de irade, enerji ve sarsılmaz bir inançtan ibaret. Rusya'da karşılaştığım mangalda kül bırakmayan gevezelerle ne kadar korkunç bir tezat oluşturuyor dedi Edgar Westphalen'e dönerek. Karl elinde kurşun kalemle kağıda bir şeyler yazıyordu. Çok uzun boylu Engels ayağa kalkmış ciddi bir şekilde orada toplanmış olanlara, kendilerini emekçilerin kurtuluşuna adamış olan insanların gelişen olaylar karşısında ortak bir bakış açısı oluşturmasının taşıdığı önemi anlatıyordu. Düşünce ve eylemde birlik sağlanmalıydı. Bütün sorunların tek tek teorik açıklamasını yapmaya imkanı ve zamanı olmayanların anlayıp benimseyeceği bir doktrin yaratmak zorunluydu. Engels giderek artan bir hevesle konuşuyordu, heyecanlandı ve hafifçe kekelemeye başladı. Stock onun sözlerini dikkatle dinliyordu. Engels, Weitling'e emekçilerin vaazlarla değil, bilimsel bir propagandayla kazanılacağını ispatlamaya çalışıyordu. Bu toplantıda özellikle ilk aşamada ne tür kitapların yayınlanacağı tartışılıyordu. Weitling kendi kitaplarının önemli olduğunda ısrar ediyor, derhal yayınlanmalarını istiyordu. Marx aniden kalktı ve burun buruna gelene kadar yaklaştı Weitling'e. Gözleri ciddi bir şekilde bakıyordu. Hareketleri biraz kabacaydı. "Söyleyin bakalım Weitling," diye sordu gürleyen bir sesle Karl. "Bugün sizin teorik fikirleriniz neler? Komünizmin fikirleriyle Hristiyan dogmaları arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Son kitapçığınızda bu ikisi arasında uyum sağlama saçmalığında bulunarak kısır bir döngüye giriyorsunuz." Weitling şaşırdı. Toplananları güvensiz bir bakışla yokladı ve amacının ne olduğunu anlatmaya koyuldu. "Yeni teoriler yaratmaya gerek yok. Zamanın ve deneylerin artık sınadığı teorileri ele almak gerekiyor," dedi ve devam etti. "Her yerde karşılaştıkları haksızlıklar, aşağılamalar ve bulundukları durum konusunda işçilerin gözünü açmak gerekiyor. İşçi bugün güçlü olanların vaatlerine kanmamalı, sadece kendi gücüne güvenmeli, demokratik ve komünist cemaatler kurmalı." Weitling uzun süre konuştu. Konuşması gittikçe anlamsızlaşıyor ve bazen bağlantısız oluyordu. Engels'in her söylediği ne kadar ikna ediciyse ve her düşüncesi bir öncekini ciddi bir düzenle nasıl takip ediyorsa, Weitling'in sözleri de bir o kadar çelişkili, bağlantısız ve karışıktı. İçerik bakımından hiçbir sonuç çıkarılamıyordu. Marx onu dinlerken kurşun kalemle masaya hafifçe vurdu ve yüzü giderek daha çok karardı. Kaşları çatıldı, gözleri parladı. Aniden kalktı, doğrudan Weitling'in yüzüne baktı ve onun sözünü kesti. "Ciddi herhangi bir bakış açısı ve slogan ortaya koymadan halkı tahrik etmek, onu kandırmak anlamına gelir," diye bağırdı. "Ve bilmelisiniz ki Weitling, günümüzde kesin bilimsel bir fikir olmadan, sınanmış bir teori olmadan işçilere gitmek, sıradan insanları her şeye güvenen eşekler yerine koyan şerefsiz ve boş bir kâhin olmak demektir. Siz haklı değilsiniz, haklı değilsiniz. Politik bir doktrine sahip olmayan insanlar işçilerin başına çok bela getirmiştir ve şimdi sorumluluklarının farkında olmadan soyundukları davayı bizzat yok etmekle tehdit ediyorlar." Weitling parladı, ayağa kalktı ve beklenmedik bir şekilde düzgün ve kendinden emin konuşmaya başladı. "Bana aptal ve boş geveze diyorlar. Avrupa'daki bütün emekçilerin tanıdığı bana. Ben adalet, dayanışma ve kardeşlik adına aynı bayrağın altında yüzlerce insan topladım. Ama siz saldırılarınızla beni gücendiremezsiniz Marx. Birçok ülkeden bana gelen minnet dolu mektupları hatırlıyorum. Eğer gerekirse beni o mektupları yazanlar yargılayacaktır. Halkın ihtiyaçlarına yabancı olan siz değil. Benim beni anlayan emekçiler arasındaki çalışmalarım, halkın çektiklerinden ve ihtiyaçlarından habersiz olarak bürolarda üretilmiş her tür kitabi ideoloji ve eleştiriden çok daha önemli. Siz eğitmek istediğiniz insanlardan çok uzaklarda yaşıyorsunuz. Siz ne biliyorsunuz? Siz halka nasıl yardım edebilirsiniz? Whiteling son sözlerini yüksek sesle söylerken başını dimdik kaldırarak herkesi tepeden tırnağa süzdü. Ama birden geri çekilip hemen oturdu. Onun sözlerinden artık çok sinirlenen Carl öyle bir güçle masaya vurdu ki sallanan lambanın ışığı titremeye başladı. Marx sararmış bir halde bağırdı. Cehalet şimdiye kadar hiç kimseye yardım etmemiştir asla. Sonra hızla yerinden kalktı ve sandalyeyi sert bir şekilde kenara itti. Arkasından herkes yerinden kalktı. Böylece toplantı bitti. Kısa bir süre sonra dağılmaya başladılar. Johann Stock, Anenkov'la birlikte çıktı. Her ikisi de bu akşam Marx'ın evinde olanlardan derin bir şekilde etkilenmişlerdi. Whiteling bu mu? Ben onun kendini beğenmiş bir Hindi değil de gerçek bir insan olduğunu zannediyordum, dedi Stock yeni ahbabına. Ama Marx ne kadar olağanüstü, ne kadar büyük bir beyin. Marx'ın söylediği her şeyi ne şekilde söylerse söylesin derin ve doğru. O olağanüstü bir insan, böyleleri dünyada az bulunur diye onayladı Anenkov. Titrek ışıklı bir fenerin yanında dostça ayrıldılar. Johann'ı yine şiddetli bir mücadele etme isteği sardı. Biz Whiteling'in vaazlarıyla değil, zaferi kazanacağımıza duyduğumuz katı bilimsel inancımızla silahlanıp ayaklanacağız. Bu bilimi Marx gibi insanlar ve mücadeleciler biliyor diye düşünüyordu. Anenkov, Brüksel'de tasarladığından çok kaldı ve Dalyans sokağındaki sakin evi sık sık ziyaret etmeye başladı. Birçok kez ülkesini terk edip Avrupa'da gezginlik yaparken ferahlık duygusuna kapılırdı. Bütün dünya boğucuydu ama Rusya'nın atmosferi ona tümüyle çekilmez geliyordu. Anenkov sesini kısmadan ve çevresini korkuyla gözlemek zorunda kalmadan konuşmayı seviyordu. Söyleyeceği herhangi bir liberal söz için kendisini bekleyen acımasız hesaplaşma, artık birçok arkadaşına olduğu gibi, korkusunu ve kaygısını içinde taşımaktan utanıyordu. Yüksek yaratıcılık yetenekleri yoktu ama düşünmeyi, insanlar ve fikirler arasından en yücelerini ve en ilericilerini ayırt etmeyi biliyordu. Marx'ın her şeyi onu derinden etkiliyordu. Onun gibi bir Rus toprak ağasına, Marx'ın aşırı gibi görünse de son tahlilde tutarlı gelen keskin açıklamalarını saatlerce zevkle dinlemişti. Marx ve Engels de Moskova'da ve Petersburg'daki birçok arkadaşında ve kendisinde olmayan özelliği keşfetmişti. Düşünce ve eylemin birliği. Anenkov, Marx'ın irade ve inancının korkunç gücüne gittikçe daha fazla teslim oluyordu. Karl'la konuşmaktan sınırsız bir haz duyuyordu. Öyle insanlar vardır ki diye düşünüyordu. Tanıdıkça gözünde küçülürler. Onlarla geçirdiğin zaman havaya uçmuştur. Oysa Marx bir dağ gibi. Büyüklüğünü uzaktan kestiremiyorsun, yaklaşınca görüyorsun ki doruğu göklerde kaybolmuş. Anenkov, Karl'ın sıra dışılığına, sadeliğine hayret ediyordu. Bazen yanına gittiğinde Rus toprak ağası onu yaramaz bir çocuk gibi çocuklarla eğlenirken veya Lenschen'le büyük bir zevkle satranç oynarken bulurdu. Karl oyunu kazanınca nasıl da seviniyordu. Gerçekten de yüce olan sadedir diye konuşuyordu o zaman Anenkov. Genellikle oldukça mütevazi bir akşam yemeğinden sonra Karl onu çalışma odasına davet ederdi. Orada puro içerek geç saatlere kadar sohbet ederlerdi. Marx, köle sahipleri ve fedakar devrimcilerin, cahillerin ve dahi yazarların ülkesi, uzak ve mistik Rusya hakkında soru sormaktan ve dinlemekten yorulmuyordu. "Sizi temin ederim ki," diye anlatıyordu Anenkov bir seferinde Marx'a, Artık hakkında birçok şey duyduğunuz arkadaşım Belinsky, sizi ve Engels'i sadece teorik çalışmalarınızdan değil, politik mücadelenizden de tanıyor. Tıpkı şimdi sizinle konuştuğumuz gibi bunu onunla da defalarca konuştuk. O büyük bir özenle yayınlandıktan hemen sonra Alman-Fransız yıllıklarını inceliyordu. Özellikle sizin Hegel felsefesine eleştiri yazınızın Belinsky'yi oldukça alakadar ettiğini hatırlıyorum ve eminim ki bu yazı onu canlandırdı ve manevi huzur verdi. Çünkü birçok konuda gözlerini açtı. Sizinki gibi derin düşünceleri hangi düşünen insan umursamadan geçebilir? Birçoğunu ezbere biliyorum. Din, ezilen yaratığın iç çekişi, kalpsiz dünyanın ruhu, halkın afyonudur. Marx'tan bu sözleri aktaran Pavel Vasilievich gayri iradi yerinden kalktı ve sesine duygusal bir ahenk verdi. Gözlerinin içiyle gülümseyen Karl ona koltuğu uzattı. Anenkov kendine geldi, oturdu ve daha sakin bir şekilde devam etti. Belinsky gibi böylesine çok yetenekli bir insanın sizin Hegel'in dünya görüşü üzerine yazınızın büyük önemini anlamaması mümkün değil. Maalesef bizim Ruslar, Belinsky bile, Nikolay yönetimi altında bütün düşündüklerini yayınlayamazlar. Birçok kez arkadaşlarının ve tabii ki benim de önümde açıkladığı fikirlerine göre Belinsky yayınlanmamış ve halka ulaştırılmamış gerçeğin sadece ölü bir sermaye olduğuna inanıyor. Emin olduğum bir şey var. Eğer Belinsky'yi kemiren hastalık onu yakında öldürmezse, birçok felaketi ve sefaleti tanımış bu kusursuz dahi komünizme ulaşacak. Marx ve Anenkov Slav halklarının kaderi üzerine uzun süre konuştular. Her ne kadar bütün Slav dilleri birbirine yakın ve benzer görünüyorsa da, benim Batı Avrupalı kulağıma en hoş geleni Rusça, dedi Karl. Stock özenli ve becerikli bir terzi olarak tanınıyordu. Yanı sıra uzun süre Paris'te çalışmış olması da büyük bir avantajdı. Atölyenin sahibi ona en zor siparişleri veriyordu. Modern ceketleri ve dar pantolonları hiç kimse ondan daha iyi dikemezdi. Son Paris modellerinin özelliklerini biliyor, arkadan zengin süslemeli pardösüler ve redingotlar dikebiliyordu. Brüksel'de sadece ancak şık giyinen bir erkeğin gerçek bir aristokrat olabileceğine inanan en hırslı züppeler, yani Lord Dandy'ye tapanlar bu tür süsleri ısmarlayabiliyordu. Brüksel'in en gösterişli atölyelerinden biri olan Yeşil Hiyaban'daki atölyenin sahibi de hiç Paris'e gitmemişti ve bundan dolayı Stock'un fikirlerine özellikle önem veriyordu. ''Ne düşünüyorsun bu pardösü hakkında?'' diye soruyordu Johanna, Fransa'dan gelen eski bir moda dergisini göstererek. ''Çok geniş'' diye cevap veriyordu Johan. Dergide resmedilen, burulmuş gür bıyıkları yanaklarının yarısını kapatan, uzun saçlı bayın elbisesini profesyonel bir merakla incelerken. ''Şimdi Parisli baylar eldiven gibi dar pardösüler giyiyorlar.'' Açık renk pötikareleri daha şık duran pantolon ve ceketleri görünsün diye pardösülerinin sadece üstten bir düğmesini ilikliyorlar. Küçük ipek kaşkol, sert yakada dar bir çizgi izi bırakacak şekilde boğazı sıkıca sarmalı. ''Evet ama kol ve kıvrımı?'' diye soruyordu patron ve makaslar. ''Vücudu kavrayacak şekilde kol daracık, manşetsiz ve iki düğmeli.'' ''Bu çok şık'' diye heyecan krizine kapılıyordu makaslar. ''Bizim kral 1. Leopold bile böyle bir takıma hayır diyemeyecek. Ya pardösüde kaç düğme var?'' ''6'' diye cevap veriyordu Stock. ''Redingotlara ise bu yıl iki tarafından 4'er olmak üzere 8 düğme dikmek gerekiyor.'' ''Evet, Fransa büyük bir ülke. Modanın yasalarını o koyuyor diye iç çekiyordu patron, Parisli ustasına büyük bir hayranlık duyarak. Johann ise işinin garantili olduğuna seviniyordu. 12 saatlik iş gününden sonra sıklıkla bu Mart günlerinde sosyalistlerin sürekli toplandığı atölyenin yakınlarındaki küçük bir kafeye gidiyordu. Stock orada gazetelere de göz atabiliyordu. Gazeteler İrlanda'da meçhul bir hastalığın kemirdiği patatesler yüzünden birçok insanın açlıktan öldüğünü yazıyordu. İrlandalılar yosun ve otla besleniyormuş. Memleketlerini terk edip şehre kaçıyorlarmış. Orada atıkları toplayıp çöplüklerde eşeleniyorlarmış. 100.000'in üzerinde İrlandalı karşılarına çıkan ilk gemiye atlayıp Kanada ve Birleşik Amerika'ya gitmiş. Zavallı İrlandalılar diye yazıyordu Brüksel gazetesi. Tüm gemileri tıka basa dolduruyorlar. Onları sık sık üzerlerinde hiçbir tıbbi müdahale gereci olmayan kırık dökük gemilerle taşıyorlar. Artık 2 yıldır yiyecek bulunmayan ülkelerinden kaçanların oluşturduğu hemen hemen her grupta verem ve başka bulaşıcı hastalıklar taşıyanlar var. İrlandalı sığınmacıların %16'dan fazlası yolculuk sırasında veya yeni dünyaya vardıklarından hemen sonra kapatıldıkları karantina bölgelerinde öldüler. Gazeteler Rus çarı 1. Nikolay'ın askerlerinin Kafkas dağlarında Müslümanların önderi Şeyh Şamil ile kanlı çatışmalarını ısrarla sürdürdüklerini, İngiliz parlamentosuna 149 toplu dilekçenin verildiğini yazıyordu. 1,5 milyon insan bu dilekçelerin altına imzasını koymuştu. Halk cezaevlerinde çürüyen çartistlerin serbest bırakılmasını istiyordu. Stock düşünceli bir şekilde başını sallıyordu. Ne çok acı vardı her yerde. Tütün tabakasını çıkarıyor, sakinleşmek için sinirli bir şekilde sigara hazırlıyordu. Kendi güçsüzlüğünü her duyum sayışında daima içini öfke kaplıyordu. Bir seferinde dar salonun karşı köşesinden birileri seslendi. Bilardo'nun bile olmadığı bu mahalle kafesinde küçük yuvarlak masalar vardı ve duvarın önünde büfenin uzun tezgahı yükseliyordu. Sol kollarında peçeteleri, tepsilerle hokkabazlık yaparak salonda servis yapan birkaç garsona, sadece el hareketleriyle emirler veren ve müşterilerden gözünü ayırmayan, yüzünde umursamaz bir ifade bulunan kafe sahibi tezgahın arkasında oturuyordu. Stock, dostum yanımıza otur. Johan koyu renk saçlarla çevrelenmiş samimi yüzü tanıdı. Freiligrat'tı. Şairi çok sempatik buluyordu. Stock fazla düşünmeden bira bardağını alıp çağrıldığı masaya gitti. Şairin yanında terzinin Marx'ın evindeki fırtınalı toplantıda tanıdığı Joseph Weidemeyer oturuyordu. Stock onun hakkında çok az şey biliyordu. Westfalia doğumluydu, önceleri Prusya ordusunda topçu subayı iken gazeteciliğe soyunmuştu. Terzi uzun süre önce hazırladığı sigarayı yaktıktan sonra Weidemeyer'i incelemeye başladı. Stock ihtiyarladıkça insanlara not verirken daha dikkatli oluyordu ve bundan dolayı ilk defa karşılaştığı birini sabırla izliyordu. Joseph Weidemeyer, dürüstçe bakan, düşünceli gözleriyle sempati uyandırıyor, iyi niyet ve samimiyet yayıyordu. Stock düşündü. Galiba iyi bir çocuk. Tüm insanlara, tabii bana da hemen güven veriyor. Bu Westfalyalı Joseph iyi çocuk diye düşündü yine Stock, neredeyse sevgiyle. Ama herhalde sık sık kandırılıyordur. Bu arada Weidemeyer, Marx ve Engels'in çalışmalarının kendisini ne kadar derinden etkilediğini anlatıyordu. Marx'ın bilimsel kapasitesi ne kadar yüksek dedi hayranlıkla. Devrimci hareketin içinde yer alanları ve konumlarını ne kadar muhteşem ve doğru olarak değerlendiriyor. Örneğin, hakiki sosyalistler için Marx büyük bir açıklıkla söyledi. Hess, Luning, Grün gibi ihtiyar kadınlar grubu, her tür örgütlü mücadeleyi sulandırmak veya saptırmak için karakteristik bir çaba harcıyor. Weidemeyer'e göre buna katılmamak elde değildi. Bir düşünün, sadece Marx değil Engels de hayret verici fikirler açıkladı. Weidemeyer bu sözleri söylerken cebinden bir defter çıkardı ve devam etti. Hatta gördüğünüz gibi kısa notlar aldım. İzin verirseniz size yazdıklarımdan okuyacağım. Hakiki sosyalistler proletaryanın mücadelesi için son derece tehlikeli kurnaz küçük burjuvalardır. Bu hakikaten karışık kafalar ve gevezeler, kuru laf kalabalığıyla Almanya'yı devrimcileştireceklerine, proletaryayı hareketlendirip kitleleri düşünmeye ve eyleme yöneltebileceklerini sanıyorlar. Saçmalık. tüm sınıf çelişkilerini örtbas ediyorlar. Yazılarında neler saçmalamıyorlar ki? Proudhon'dan da bazı aktarmalar yapıyorlar ama bunlar doğrudan kaynağından yapılmadığı için her şeyi oldukça değiştiriyorlar. Üstüne üstlük proletaryanın sıkıntılarından, emeğin organizasyonu için ve alt sınıfların yaşam standardını yükseltmek amacıyla birlikler kurulmasından söz eden birkaç duygusal çağrı eklemişler. Yani hakiki sosyalizm, sosyalizm sosuyla süslenmiş, hazmedilmesi zor bir salata. Bütün bunları ekonomi politik konusundaki açık cehalet tamamlıyor. Onlar toplumun mevcut durumu hakkında hiçbir şey bilmiyor. İşte Engels'in yaklaşık olarak bana söyledikleri. Onun tamamen haklı olduğu sonucuna vardım diye bitirdi Weidemeyer. Evet, onu ve Marx'ı boş laflarla kandıramazsın dedi Stock ve kadehini kaldırarak hakiki sosyalistlere karşı sosyalizme dedi ve bir nefeste birasını bitirdi. Weidemeyer devam ederek Marx'ların yaşadıkları zor koşulları görünce onun Alman İdeolojisi adlı mükemmel el yazmasını yayımlaması için yardım etmeye karar verdiğini anlattı. Ama bu iş hiç de kolay olmamıştı. Arnold Ruge önlerine her türden engel çıkarıyordu. Ortağı yayıncı Frebel'den hemen Marx'la tüm ilişkilerini kesmesini istemişti. İhanet eden eski fikirdaştan daha gözü dönmüş bir düşman olamaz. Ruge öfkesinden kuduruyor ve Karl'ın yeteneklerini inkar edememesine rağmen onu her konuda engellemek için elinden geleni yapıyordu. Karl'dan özellikle bu yeteneklerinden dolayı daha da çok nefret ediyordu. Cehennemin en usta şeytanları da eskiden melekmiş diye atıldı Stock, Joseph yeni eserin başına gelen melanetleri anlatırken. Ama ben yine de birkaç cüretkar kitap okumuş ve bir kadeh şarap içtikten sonra komünistim diye bağıran iki fabrikatör buldum. Onlarla Alman ideolojisinin üç baskısı için anlaştık. Ama bu hakiki sosyalistler, bu demokratlar kitabın içeriğini öğrenince Weidemeyer derin bir şekilde iç çekti ve yanaklarını şişirdi. Şöyle dediler: Marx ve Engels bizi kırbaçlamaya hazırlanıyor, sizse donunuzu çıkarın ve kırbaç yemek için domalın diyorsunuz. Ve üstelik kendi paramızla. Herkes güldü. Siz aptalsınız dedi kaba bir şekilde Stock. Galiba zenginlerin komünistliğine inanmışsınız. Kalıbımı basarım ki yayıncılar ileride de birçok sorun çıkararak Marx'ın yapıtlarını yayınlamak istemeyeceklerdir. Ben bu cins adamları iyi tanırım. Onlar ancak ölü bir komünistin cenaze masraflarını karşılarken cömert olurlar. Burada ise söz konusu olan canlı bir kitap için para harcamak. Marx'ın rahat çalışabilmesi için şu ana kadar birkaç yüz frank topladım diye açıkladı Weidemeyer. Onun yaptığı hepimiz için, hareketimiz için öyle önemli ki, kitabın yayınlanması işinin nasıl hallolacağını bilmiyorum. Ama Alman ideolojisi yayınlanmalı. Bu işçilerin davası, komünistlerin zaferi için gerekli. Lafı uzatmaya gerek yok. Doktor Marx, körün gözündeki perdeyi nasıl indireceğini bilen bir doktordur diye bağırdı Stock.